Ayrım 29. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 430. Vakit gece yarısına yakındı. Kayahan, Derbent baskınından kalma yaralarını sarmaya oturmuştu. Derbende tuzaktan habersiz girselerdi, girmeyle kalır, bir daha sağ çıkamazlardı. Belekoma Bey'i kötü tutmuştu. Her yana adam yerleştirdikten başka Derbend'in önünü de ardını da kesmişti. Bereket versin, Kayıhanlı tedbirliydi. Ertuğrul Bey de doğrusu ne yapacağını iyi biliyordu. Akça'yı 100 kişiyle dağdan yürütmüş, 100 kişiyle de Gazi Abdurrahman'ı Derbend'in öteki tarafına göndermişti. Basmayı kurup keyiflenenlerin basılması ani oldu. Ertuğrul Bey, yiğit elbisesi giydirdiği kadınlarla 400 sayısını tamamlayıp şüpheleri bertaraf ettikten sonra Derbend'e girmişti. Akşam güneşi tepelerin yalazında söndü sönecekti. Kayıların karanlıkta vuruşmaya aşina olmalarına güveniyor, bir aksilik çıkarsa karanlıkta daha kolay savuşabileceğini hesaplıyordu. Ayrıca Akça ile Abdurrahman da rahat hareket edebileceklerdi. Karanlık Derbent'te alacalanmaya başladığı sırada bir yanda Akça'nın, diğer yanda Gazi Abdurrahman'ın naraları yankılandı. Ertuğrul Bey atlılarıyla Derbent'in çıkışına doğru at kopardı. Vuruşma kısa sürdü. Belli ki Akça ve Abdurrahman kendilerine düşenden fazlasını yapmışlardı. Nöbetçileri bir bir haklamış, yolu aça aça ilerleyerek pusudakilere yüklenmişlerdi. Düşman içinde şaşkınlık kol geziyordu. Zora gelip kaçmaya davrandıklarından bir hayli kırılmış, 20 kadarı da esir olmuştu. Bu arada Kayıhanlı'dan 10 can gitmişti ki aşiretin yüreğini burkup yaralarını sarmaya oturtan buydu. Lokman'ı buldukları sırada atının üstünde sallanıyordu. Elinden yaralı olduğu için cenge girmemesini söylemişlerdi. Ama gazilik ne ki, iş başı yiğitliğe kurulmaktır. Ben bunu bilir, bunu söylerim diye tutturmuştu. Sonunda da olan olmuştu işte. Karnından aldığı onmaz bir yarayla at sırtında sallanmaya durmuştu. Balaban onu önce düşman belleyip "Bittin ha!" narasıyla birlikte üzerine gidince Lokman "Biz temelli bitmişiz Balabancık kardeş, biz on mamacısına bitmişiz" dediğinde durumu anlamış, Lokman'ı atından alıp Derbend'e uzatmıştı. Ertuğrul Bey de kara haberi almasıyla oracağa konma emri vermişti. Vermişti ya, Gazi Han'a kesmişti önünü. "Bir can uğruna bunca canı tehlikeye atamazsın beyoğlu. Şu daracık geçide konamazsın. Düşmanın toparlanıp tekrar üzerine gelirse ne olacak? Sarmadan nasıl kurtulacaksın? Şu halini Gündüz Bey'im görmekteyse mezarından kalkıp kulaklarını ağzına vermesi yakındır." "Ya ne yapmalı ki?" diye sormuştu Ertuğrul şaşkın şaşkın. "Yola devam emri ver." "Ama Gazi Han'a Lokman kan kaybediyor. Bu vaziyette yola devam edemez." "Ben yanında kalırım. Şuracığa çadır kurup oğulcuğumu beklerim. İyileşirse birlikte gelir kavuşuruz size. İyileşemezse..." Sözün gerisi yaman bir hıçkırıktı. Kendini tutmaya o kadar zorladığı halde ana yüreği dayanamamış, hıçkırık sağanağına tutulmuştu. Sonra da ağıt yakmaya çömelmiş, çömeldiği yere de çadırı kurulmuştu. Hala da çömeldiği yerdeydi. Fırtınalı havaların çınarları gibi bir o yana bir bu yana sallanıyor, arada gözlerini Lokman'ın sapsarı yüzüne, kansız dudaklarına çevirip ağıt döküyordu. Kadınlar çadırın başında birikmiş ağlıyorlardı. "Bey geliyor!" fısıltısına herkes açıldı. Ertuğrul Bey, yanında Akça, Gazi Abdurrahman, Aykut Alp ve oğul Tamış olduğu halde sessizce çadıra girdi. İçeride Gazi Han'dan başka 5 kişi daha vardı. Deli bozu Kıdır çadır direğine dayanmış, kollarını göğsüne kenetlemiş, göz kırpmadan Lokman'ın yüzüne bakıyordu. Balabancık yer yatağının ayak ucuna çökmüştü. Kumral Hoca yaralının başucunda Kur'an okuyordu. Dumrul Dede yarayı sarmış, yaralının ateşini düşürmek için ilaç kaynatıyor. Yahşi Hoca dinlemediğini bile bile Gazi Han'ı teselliye çalışıyordu. Ertuğrul Bey'in selamı fısıltılıydı. Buna rağmen Lokman duydu. Hiçbir seslenmeye karşılık vermediği halde beyine doğrulmak ister gibi davrandı. Davranınca karnındaki acı katlandı. Yüzü bu acının ateşine yanıp bulandı. Başı yastıktan kaydı. Buna rağmen dudaklarında sancılı bir gülümseme kıvranıyordu. Güçlükle araladı gözlerini. Etrafı dolanıp Ertuğrul Bey'i buldu. Aceleyle üzerine örtülen keçenin dışında kalan eli hafifçe kıpırdadı. Gazi Ana oğlunun elindeki kıpırtıyı görmüştü. İyileşeceğine verip sevindi. Can oğlum, kendine geldi Allah'ıma bin şükür dedi. Eğilip alnından öptükten sonra söyle can oğlum, iyisin değil mi? Ana yüreğimi daha fazla boş koma, içimde yalımlanan ateşi körükleme Lokman'ım. Önce baban, babandan sonra agan gitti. Şimdi sen de beni bırakıp bir yerlere gitme. Sen civan oğlumsun. Belakoma itinin kılıcına kılıç çıkarmak için kalkmalısın. Kalkmalısın da Gazi anamız oğlu Lokman kimmiş göstermelisin. Bak Ertuğrul Bey sana geldi. Vaktiyle güleş tutup yenişememekten kin tutar dediydin de az daha gidici olduydun ya, tutmamış besbelli. Bildiğim Ertuğrul çocukluk güleşine kin tutmaz diye sana söylediydim. Kin tutsa sana gelir miydi? Hele bak dostlarına, arkadaşlarına, beyine bak bir. Ertuğrul çömeldi, Lokman'ın elini avucuna aldı. Ateş gibiydi. Ateş gibiydi ya, yüzünün solgunluğu, şeffaflığı yanında elindeki ateş nasıl şeydi? Yoksa bütün kanı çekilmiş de ateş bile yüzünü kızartamaz mı olmuştu? Yahşi hocaya, Kumral hocaya, oradan da Dumrul dedeye baktı. Yüz ifadelerinde bir ümit ışığı aradı durdu. Aradığını bulamayınca sonsuz bir kederin yürek dağlayan sıcaklığında pişmiş, kupkuru ve bomboş gözlerini Lokman'a çevirdi. Lokman kardeş. Lokman tekrar açtı gözlerini, dudakları tekrar bir tebessüm çizip sildi. Ertuğrul'un avucundaki elini kımıldatmaya çalıştı ya, artık bunu yapacak takati bile kalmamıştı. Kımıldatamadı. Lokman kardeş, göç seni bekler diye devam etti Ertuğrul Bey. Hepimiz seni bekleriz. Bilir misin Lokman kardeş, ölmek işin kolayıdır. En kolayı hem de. Şehitliğe kurulup cennete alaya yerleşmek varken göçten göçe kılıç çalmak neyime diyeceksin. Deme kurban olduğum. Öteki dünyanın kurulu düzeni var. Marifet bu dünyada düzen kurmakta. Bu dünyanın düzenini kurmak için yaşamaktır marifet. Şehitliğe oturup cennete alada yan gelmekte değil. Ne dersin bakalım Lokman kardeş? Bu seferki gülüşü daha belirli, daha canlıydı. O kadar ki Dumrul dede bile ümitlenmiş, yatağa doğru birkaç adım atmıştı. Fakat kaynatmakta olduğu şurubu devamlı karıştırması gerektiğini hatırlayınca kazanın başına döndü. Daha bir şevkle karıştırmaya koyuldu. Arada gözlerinden süzülen yaş yanaklarından kayıp kazana damlayacak gibi olurken başını çekiyor, fark edilir korkusuyla buharın terine tutuldum diye söyleniyordu. Lokman'ın dudakları kıpırdayınca Ertuğrul Bey kulağını ağzına yanaştırdı. Güleşe var mısın beyim diye soruyordu Lokman. Ertuğrul Bey farkında olmadan sesini yükseltti. Varım elbet. Lokman'ın dudaklarında bir gülücük daha yandı, söndü. Kesik kesik konuşmaya başladı. Cennet bahçelerinde güleşe var mısın Görklü Bey'im? Elimi, elimi bırakma. Devletini göremeyeceğim. Ama seni, seni gördüm ya, ne devlet? Sesi hafifliğe hafifliğe söndü. Ertuğrul Bey'in son duyduğu kelime-i şehadetin başlangıcıydı. Gerisini ya içinde tamamlamış veya yarısında bitmişti. Bir kasıldı, gerildi ve gevşedi. Yüzünde acının izleri silinip tatlı, mutlu bir ifade yerleşti. Ertuğrul Bey'in avucunda duran eli de kasılıp gevşemiş, bütün hayat belirtileri kaybolup gitmişti. Kumral Hoca Yasin suresine 4. Sadakallahülazim çekiyordu. Ertuğrul Bey, Lokman'ın üstündeki keçeyi kaldırıp elini içine soktuktan sonra keçeyi başına çekti. Her şeyi anlayan Gazi Ana'nın gözlerine çarpılmamak için başını indirdi. Feryadın kopmasını bekledi. Fakat Gazi Ana şaşılacak kadar sakindi. Sadece oğlunun üstündeki keçenin uçlarını sıkıştırıyor, sanki üstünü açmasından, üstünü açıp üşümesinden korkuyordu. Lokman'ın çocukluğu vardı aklında. Uyuduktan biraz sonra yatağına gider, üstünü açmışsa örter, bir daha açılmasın diye de üstlüğün uçlarını döşeğin altına sıkıştırırdı. Şimdi de aynı işi yapıyordu. Bir farkla ki oğlu yarın sabah uyanmayacak, kıyamete kadar uyuyacaktı. Keçenin başına gelen kısmını kaldırıp oğlunun alnından hafifçe öptü. Bu öpücükte milyonlarca hıçkırık, Gazi ananın sakin hali, feryatlar koparmasından daha acı, daha hazin geliyordu. Deli bozu Kıdır bundan fazlasına dayanamadığından çadırdan kaçmıştı. Ardından Ertuğrul Bey de çıktı. Kadın kalabalığı gül açtığı teskine çalışıyordu. Elini tuttu. Bütün Kayıhanlılara kardeş demişsen bil ki sadece biri gitti. Yok, yalnızca Lokman'ı kardeş bilmişsen bütün kardeşlerin öldü. Ölümü ebedi ayrılık sanıyorsan bağır, çağır. Ama ölümü kısa süreli bir ayrılık gözüyle görüyorsan var anana da anlat. Ona teselli ol. Yük olma kadınım. Aşiretimiz sağ olsun. Deli bozu Kıdır en kuytu karanlıkta çömelmiş, başı ellerinin arasında ağlıyordu. Her zamanki gibi yürüyüş borusunun ardından kös vurunca yörük atlar kös sesini ayak uydurup durdukları yerde oynamaya başladı. Gazi ana, "Biriniz atlara baksın, hey kızlar!" diye ünleyerek sopasını boşluğa sallayınca Ertuğrul Bey'in yüzü güldü. Çok şükür Gazi ana oğlunun mezarına ideallerini gömmemişti. Lokman'ın mezarına gidip son bir Fatiha okuduktan sonra yeniden can bulmuş gibi dirilip dönmüştü. Gazi ana yine eskisi gibiydi. Buruk ana bakışını mezarda bırakıp Gazi ana bakışlarıyla etrafa bakmayı başarıyordu. Her türlü acıya katlanabilmesi inançlarına dört elle sarılmasından olmalıydı. Aşiret tepeyi devrilirken Gazi ana durdu. Ağır ağır dönüp derbendin ağzındaki düzlüğe, düzlüğün bir köşesindeki taze mezara baktı. "Seni büsbütün terk etmiyorum oğlum," diye mırıldandı. "Atlı yiğitlerimiz bir gün buralara dönecek ve sen ebedi uykunu aşiretin malı olan topraklarda uyuyacaksın. Sana söz veriyorum." Adımlarını attı, tepeyi devrildi. Bir bilinmeze doğru Kayahan boyuyla birlikte yürüyüşe geçti. Yok, gidiş bir bilinmeze, gidiş değildi artık. Belli bir hedefe yürünüyordu. Söğüt'e, Domaniç'e. Gazi ana yalnızca adını duymuştu Söğüt'ün. Bizansların Tebazyon, Arapların Safsaf, Acemlerin Bit, Selçukluların Söğüt dediğini de öğrenmişti. Kayahan içinse Söğüt sadece yurttu, yalnızca vatandı. Şimdi Kayahanlı yurduna göçüyordu. Bir meçhule değil, yurduna. Bu göçe göç bile denemezdi artık. Bir gidişti bu. Tanımadan, bilinmeden sevilen vatana doğru gidişti. Böylece bir uzun yürüyüş bitiyordu. Yerleşip göçer evli olmaktan kurtulacaklar, salyangoz gibi evlerini sırtlarında taşımayacaklar, çergilerde oturmayacaklardı. Gözleri Kayahan boyunun ongunu koca Şahin kuşuna ilişince gülümsedi. Bey kangısının tepesinden uçtu uçacak gibiydi. Kanatlarının gölgesinde bütün aşiret güven içinde yaşayacaktı. Kayahan Şahin'i birken bin olacak, binden hesaplayamadığı kadar büyük sayılara ulaşacak, yeni ufuklara kanat çırpıp düşmana korku salacak, dosta sevgi dağıtacaktı. Gazi ana düşüncelerini istifleyip umutlarıyla beslerken bir ses duydu arkasında. "Yavaş olsana tacı kadın, sana yetişeceğim diye koşmaktan yerli dizlerim durdu. Canım ağzıma sığmaz oldu. Azıcık dur hele." Arkasına dönünce beyanayla yüz yüze, göz göze geldi. "Sesleneydin önceden," dedi mahcup mahcup. "Bilemedim ki." Yan yana yürümeye başladılar. Kangıda gitmekten gına geldi diye yakındı beyana. Hem sarsıntı hem yalnızlık. Taci kadın yürüyebildiğine göre ben de yürüyebilirim dedim. Ama ne gezer, birkaç adımda dizlerim tutuldu. Bu yel kısmı beni yıktı Taci kadın, olduğumdan beter ihtiyarlattı. Senin dizlerin nasıl? İyicedir hamdolsun, ağrısızı duymaz oldum. Soluklandı. Büyük dertler çöreklenince yüreğime küçüklerini unuttum. Hay gidi koca Lokman'ım. Ya koca Lokman uçmaya vardı, çoktan cenneti tuttu. Vay ki bize, şehit olamadık daha. Bu gidişin gidişiyle de olacağımız şüpheli. Korkum baş yastıkta ölme korkusudur Taci kadın. Buna çifte ölüm derler ki hatırladıkça biterim. Az daha genç olsam her cenge erkeklerden önce girerim de ölüm kapısında şehitlik aramaya çıkarım. Geçti bizden, geçti. Soluklandıktan sonra devam etti. Danışa gelmişim Taci kadın. Bir karar vermek üzereyim de ne düşündüğünü sormaya geldim. Hayır olsun. Hayırdır, tasa etme. Lakin söyleyip söylememekte kararsızım. Olmaz desen kırılmam ya, bir olur verdin mi dünyayı bağışladın say. Onca mühim ha? Senin için bilmem de benim için öyle, çok mühim. Şu gelinim, şu senin kızın yani. Gazi ana yüreği hoplayarak sordu. Birdensizlik etmesin. Hayır diyerek suali savuşturdu beyana. Senin kız bir altın parçası. Bana hem gelinlik hem analık eder. Bu yüzden beyana ünvanımla bile adımı da vermek istedim. Razı gelirsen tabii, gelmezsen beyana ünvanımı verir, adımı kendimde tutarım. Gazi ana öylemesine sevindi ki durup beyananın boynuna sarılmasına ramak kaldı. Heyecandan ayakları dolaştı, bir zaman ne cevap vereceğini şaşırdı. Kızıma ha diye kekeledi. Gül açtı kızıma, adını öyle mi? Sen münasip gördün de ben itirazı bastırsam cümle aleme rezillenmez miyim? O gayri senin kızın beyana, ne dilersen onu yap. Razılık mıdır bu? Razılıktır ama karar kendisinindir. Kendisini açtın mı? Ya çoktan açmışım. Önce sevindi, sonra buruklandı. Delinin zorlusu, buruklanma da neyin nesi? Sevincinden tavana tepmeli ki, bu ne şeref diye bağırmalı ki. Delinin zorlusu, utanmayıp buruklanır bir de. Şimdi ben ona, senin razı gelmeyeceğini sandığındandır buruklanması Taci kadın, diye sözünü kesti beyana. Böyle razı geleceğini bilse Esah'tan tavanlara teper. Varıp müjdeyi vereyim. İlk konakta bunun şerefine bir de toy düzenleyeceğim. Can gelinim, hem namımla hem adımla yad edilecek. Sağ ol bacım, dünyaları bağışlamış kadar oldun. Çok sağ ol. Elimden gelseydi elbette sana dünyaları bağışlamak isterdim beyana. Lakin ne fayda, kötü çergimden, iki atımdan ve üç keçiyle beş koyunumdan gayrı bir şeyim yok. Şükürler olsun bu kadarı da kör nefsime yetiyor. Cenab-ı Allah bir de gömülebileceğim kadar toprak ihsan ederse, bırak ölem o vakit beyana, gözüm arkada kalmayacak. İleride bir kargaşa olunca gözlerini kıstı, atlar o tarafa kopmuştu, gürültü de gittikçe artıyordu. Müsaadenle beyana, benim kızlar kargaşa çıkardıysa vay hallerine, gidip görmem lazım, sonra tekrar konuşuruz. Beyana bir baş işaretiyle onaylayınca Gazi ana yaşından umulmadık bir hızla kargaşanın ortasına düştü. Şu yeni alınan esirlerden biri bağırıp çağırıyor, Adem'e dert anlatmaya çalışıyordu. Esirlerin etrafı yalın kılıç kayı yiğitlerince çevrildiğine göre belki de kaçmaya çalışmışlardı. Hay ki akıl! Kayıhan yiğidinin elinden kaçmak kolay mıydı? Kayıhan yiğidi demek ne demekti bakalım? Yan basan düşmanı anında kestirip kılıcıyla doğrultan ataklık demekti. Şu deli bozuğun yiğit duruşuna bakan bunu hemen anlardı. Ama gavurda neredeydi anlayabilecek akıl, neredeydi yiğidi görebilecek göz? Onlarda akıl olsa kayıhanı basmaya yeltenir de basarken basıya gelirler miydi? Hele ki şu inceden esir neler söylüyordu böyle? Anlamamak ne kötüydü. Adem'in ikide bir baş sallamasından belliydi ki söylenenleri eksiksiz kafasına sığdırıyordu. Hay gavur dilini bilen dillerine, hay Ademoğlu keratasının akıllarına. Neydi balabancık diye sordu yaklaşınca. Balabancık kargaşa dalgını olduğundan Gazi anayı duymamıştı. Gazi ana sopasıyla böğrünü dürttü, dönmesiyle de sualini yüzüne çarptı. Neydi diye soruldu avalı oğlum. Bostan kurusu herif neler anlatmakta Adem oğluma? Şu yarma Mongol var ya Gazi ana, hani şu konuşan çapulcunun yanındaki, var ya Mongol zibidisiyle. Yok, zibidi mibidi değilmiş bunlar. Ya neymiş peki? Mongol noyanmış kendince, anlayacağın bey yani. Noyanlığın beyliğe geldiğini biliriz, ötesini söyle. Ötesi Gazi ana, Ertuğrul Bey'imin emri ki elimizde yeteri kadar at bulunmadığından esir kısmının ata nöbetleşe binmesi lazım. Sıra Salgur Noyan'ın attan inip şu konuşan herifin binmesine gelince kargaşa patladı. Salgur Noyan dediğim Mongol'un ismi. Herifin her tarakta bezi varmış. Akça agamın yumruklarını tatmadan dile gelmesinden bilinir. Niye mızıdı sanki? Sırayla dendiyse inip gönül hoşluğuyla atı diğerine verecek, töre böyle yazmıştır. Yok Gazi ana. Ne demek yok? Töresiz misin bre? Ben töreliyim de Mongol töresizdir. Ben Noyan'ım. Noyanlar yaya yürürken at uşakları ata binemez. Noyan'ın noyanlığı kalmaz o vakit diye tutturdu. Delikanlıyı alaşağı etti. Delikanlı üstüne vardıkta da tekme tokat girişti. Söylendiğine göre delikanlı Salgur Noyan denen Mongol'un at uşağıymış. Bildiğimiz hizmetkar yani karavaş köle. Karavaş köle olmakla insandır. Hazreti Ömer Efendimiz bile kölesiyle nöbetleşe binmemiş mi hayvanına? Onlara bunu belleten olmamış mı hiç? Olmamıştır. Papaz keşiş kısmı rahatları bozulur korkusuyla her insanın insanlığını kabul etmeye yanaşmazlar da insanların kimisini asil, kimisini köylü, kimisini köle diye üçe dörde bölüp varlıksızı varlıklının emrinde ölesiye çalıştırırlar. Hele dinleyelim. Adem kardeş duyacağını duyup dile geldi. Bayatlı Adem kalabalığa dönmüştü. Herkesin bilmediğini bilmenin tadını bir hayli susup çıkardıktan sonra "Delikanlı hak istiyor," diye konuşmaya başladı. Hakkını Salgur Noyan'a kaptırmaya niyetli değil. Ayrıca Müslüman olmak arzusunda. Dinimiz madem ki benimle Salgur Noyan'ı eş tutuyor, dinlerin en iyisi olmalı diyor. Nasıl Müslüman olunur diye de soruyor. Şimdi Yahşi hocam beri gelsin. İçlerinden biri Yahşi hocayı buldu getirdi. Tekbir dedi Yahşi hoca. Tekbirin sesi Söğüt'e ulaştı. Tekbirinden sonra bir ağızdan evleme devlemeyi söylemeye başladılar. Eveleme develeme, yağı kaçar kovalama, çergi çember, misküamber, kılıç mızrak, vatan uzak. Tekerlemenin burasına içinden itirazı bastı Gazi ana. Vatan uzak değil artık, şükürler olsun. Söğüt dediğin şurada, birkaç konak. Gittik konduk mu, vatanı bulduk demektir. Bundan kelli vatan yakın. Hey, nereden buraya uzak gelmeyene şurası uzak gelir mi? Eski tekerleme işte. Uyduranlar bir gün vatana bunca yakın olacağımızı hayal bile edememişler. Düşüncelerine gülüp koroya katıldı. Gitsek gitsek, nereye gitsek? İçinden yine bir itiraz koptu. Nereye olur mu? Söğüt'e, sonra Domaniç'e, oradan da oho Peygamber Efendimizin müjdelediği Konstantiniyye'ye inşallah. Bundan sonra nereye diye sorulmaz. Hedefimiz bellidir hamdolsun. Tekerlemeye döndü. Yola çıksak, yol tükense, göle varsak, göl kurusa, çöle girsek, çöl yarılsa, yağmur yağsa, bereket olsa, Kayıhan, Kayıhan yolunu bulsa, yürüse yürüse ilini bulsa. Bulduk hamdolsun diye gülümsedi Gazi ana. Yolumuzu da ilimizi de bulduk Allah'ıma şükür. Bundan sonrası çilenin envai çeşidini çekmek yok. Olsa bile kaç göç derdine değil, devlet olup dünyanın öte ucuna ulaşma derdine olacak. Bu da çilenin çekilesi olanıdır, yürek dağlayanı değil. Düşüncelerine mıhlanıp olduğu yerde dalmış gitmişti. Yahşi hocanın sesine uyandı. Daldırdın Gazi ana. Bunda daldıracak ne var ki diyordu. Anlayamadı. Ne dedin kocamış hoca? Daldırdın dedim. Temelli vatana iki adım kala insan daldırır mı? Ben de zaten ona daldırmıştım. Ne çıkardın peki? Hayır çıkacak inşallah. Bu topraklar yeni dünyamızın merkezi olacak. Dünyanın öte ucunu da ister gibisin Gazi ana. Elbet derken dirildi Gazi ana. Kul kısmı hem dünyayı hem ahireti ister. Kurban olduğum Allah da dilediğine verir diyen sen değil misin? Yahşi hoca da güldü. İşine gelenleri hemen ezberine alırsın. Sen de öyle kocamış hoca, sen de öyle. Yahşi hoca uzaklaşan toz bulutuna bakıp iç çekti. Vurduk dalgaya dedi. Bizimkiler hani ise gözden yitecek. Dizinde dermanın kalmışsa kullanacak vakittir Gazi ana. Yürü bakalım. Yürürüz dedi Gazi ana. Koşarız da Allah'ımın izniyle. Gencelmiş, seke seke koşmaya başlamıştı. Yahşi hoca yarışamadı. Az sonra yavaşladı, tek başına kaldı. Gazi ana'nın genç kız çevikliğinde seke seke koşmasını hatırladıkça gülüyordu. Birazdan toz bulutu kayboldu. Kayıhan boyu toprak yolu bitirmiş, taş yola girmişti. Etraf kayalıktı. Tam bir sessizlik vardı. Yahşi hoca keyfince sessizliği dinlerken kayalıklardan çağrıldığını duydu. Hey Yahşi, hey Ahi! Bakındı, kimseleri göremeyince meraklandı. Biri muziplik mi yapıyordu? Kimsin diye sordu. C- cevap hemen geldi. Kaya Şeyhi. Hafiften ürküntüsü dağıldı, sesin geldiği tarafa diz çöktü. Selamun aleyküm Kaya Şeyhi, ama geç kaldın.
Aleyküm selam ahi kardeş, geç değil, vaktidir.
Söyle ne söyleyeceksen, dinlemekteyim kurban olduğum.
Kayıhan'a müjdemiz var.
Şimdi ses kayalıklardan değil de içinden geliyordu sanki, sıcak, yakın ve yürek hoplatıcı.
Ver müjdeni şeyhim.
Efendimizin yolundasınız. Ertuğrul'dan sonra kendinize Osman'ı bey yapın. Ardından sorgusuz sualsiz gidin. Edebali karındaşımıza da vakti geldikçe selamlarımızı söyleyin. Ayak direyip şeyhliği iki okka altı etmesin. Versin gitsin kızını Osmanoğlumuza. Versin gitsin.
Osman da kim? Ya edebali dediğin?
Sorusuna bir cevap gelmeyince tekrarladı.
Deyiver, kim bu Osman dediğin? Edebali dediğin kim?
Merakta koma kurban olduğum. Kayalıklardan sadece bir tekbir yükseldi. Allahu Ekber. Dağlar taşlar dile gelip aynı tekbire katılmış gibi geldi Yahşi Hoca'ya. Kendisi de coştu. Allahu Ekber. Kalktı, sümsükut kayaların arasındaki geçitten uçtu sanki. İkindi güneşinin altında moraran Uludağ'ın tepesine doğru gülümsedi. Tohum toprağa şimdi düştü diye mırıldandı. Filizlenip büyüyerek çınar olması yakındır.
Kitabın sonu 5 Temmuz 2011 sayfa 446.